Evet, iPhone 7'yi aldık. Amerika'da, Miami'deyiz şu anda ve Türkiye'de ilk defa suya dayanıklılık testini yapacağız. Öyle kapsamlı bir test beklemeyin. Sadece yüzmeye geldim. Acaba iPhone'la suyun içine fotoğraflar, videolar çekebilir miyim? Ona bakmaya çalışacağım ve sizlerle beraber bunu göreceğiz. Evet, dalıyoruz. Evet, dalma testini bir de bu şekilde yapalım. Şimdi su damlacıkları ekranda bazen basınç oluşturup farklı tuşların aktif hale gelmesini sağlayabiliyor. Bu cep telefonunu koruyan kılıflar var. Bunların içine koyup suya girebiliyorsunuz. Bunlar da çok olan bir şeydi bu. Aynı suyun bu basınç kuvveti ekranda da bazı şeyleri oynatabiliyor. Aniden mesela ana ekrana dönebiliyorsunuz. Ama şu anda iPhone 7'de bu olmadı. Direkt olarak çekime devam ediyor. Gerçekten çok başarılı diyebilirim. Su performansı oldukça iyi. Evet, şu anda bir yaklaşık yarım saat, 35 dakika falan oldu. iPhone 7 ile beraber Miami'de bayağı bir süre suyun içinde kaldım. Reflekse çok suya batırmamaya çalışıyorum ama bayağı da bir daldığım oldu. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Oldukça başarılı diyebilirim. Şunu da söyleyeyim. İnternette, YouTube'da çeşitli su dayanıklılık test videoları var. Oradan da bakabilirsiniz. Uzun süreler su altında kalmasına rağmen herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Bu açıdan başarılı. Bakalım bizde de umarım bir sorun çıkmaz yeni aldığım iPhone'da. Ama denize çok merak ediyordum. Denemek istedim. Sizlere de bunu göstermek istedim. Şu ana kadar her şey yolunda. Bu videonun tamamını ön kamerayla yapılan çekimden izliyorsunuz. Evet, iPhone 7 IP67 sertifikasına sahip, biliyorsunuz. Bu sertifikayla beraber Apple her ne kadar suya çok fazla sokmayın diye bir uyarıda bulunsa da biz bugün bunun karşıtlığını test etmeye çalıştık. Hemen belirteyim. Bu iPhone 7'yi siz de aynı şekilde test edebilirsiniz ama su geçirmeyecek diye bir garanti yok. Her telefon su geçirebilir. Daha önceki ilk bu işi başlatan Sony Xperia serilerinde de su geçirmezlik özelliği vardı ama birçok telefonun su geçirip bozulduğu için servise gönderildiğine ben şahit oldum veya etrafımdan duydum. Bu telefonda da bu başınıza gelebilir. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse de unutmayın ki Apple su geçirmeye garanti vermiyor. Her ne kadar telefonun böyle bir özelliği olduğunu belirtse de, iddia etse de bunu dikkate alın mutlaka. Telefonlarınızı dikkatli bir şekilde kullanın. Nasıl kullanabilirsiniz? Suya girdiğinizde en dibine kadar telefonu köklemeyin. Telefonu yüzeyde tutmaya çalışın. Ara ara aşağı sokabilirsiniz. Çok derinlere dalmayın. Bu basınç yaratacaktır. Telefon için oldukça kötü olabilir. Bunlara dikkat edin. Bu şekilde telefonunuzu sanırım güvenle kullanabilirsiniz. Ama ben yine de tabii ki ne yapıyorum, sorumluluk almıyorum. Bunu da göz önünde bulundurun. Yaklaşık bir 45 dakika falan yüzdük herhalde. Telefonda tık yok. Devam ediyoruz. Şimdi şuraya geldim. Bir duş alacağım. Bir de telefonu yıkayacağım. Miami'nin suyu bayağı bir tuzlu. O yüzden telefonu iyi yıkamak lazım. Ama önce kendimizi yıkayalım. Dediğim gibi çok basınca maruz bırakmamak lazım. Nazik çene yıkayalım. Sonraki tabi mutlaka kurulamayı da unutmayın telefonunuzu. Zira şarj soketi girdiği yer oldukça önemli. Oraya çok fazla su kaçmamalı. Ha, şunu unutmayın. Telefonunuzu suda kullandıktan sonra sakın şarj etmeye kalkmayın. Bırakın şarj soketin içi boş olduğu için şarj deliğinin orası biraz kurusun.
Evet, iPhone'la yaptığımız testi gördünüz. Telefonu aldığımız ilk çıktığı günden bir gün sonra bu testi gerçekleştirdik. Miami'de, Okyanus'ta telefonla 50 dakikalık bir kullanım yaptık. Herhangi bir soruna rastlamadım. Akşamleyin ve daha sonraki günlerde telefon aynı şekilde başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyordu. Yalnız burada ufak bir uyarıda bulunmak isterim. Apple bu gibi durumlarda maalesef garanti vermiyor. Yani telefonunuza su kaçarsa, herhangi bir sızıntı yaşarsanız Apple bunu direkt olarak kullanıcı hatasına bağlayıp telefonunuzu garanti dışı bırakıyor. Yaklaşık bir haftalık telefonu kullandım. Bazı ön izlenimlerim var. Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Tabii ki daha sonra donanım haberi üzerinde daha ayrıntılı bir incelemeyi de izleyebileceksiniz. İlk olarak design ile başlamak isterim. Design açısından maalesef değişen bir şey yok. 2014 yılının design ile aynı diyebiliriz. Telefonun ön tarafı tamamen aynı. Apple burada herhangi bir değişikliğe gitmemiş. Bütün farklılıklar arka tarafta. Bütün dediğimde sadece kamera biraz daha genişletilmiş ve anten çizgileri yukarı alınmış. Bu sebepten ötürü Apple tarihinde ilk defa bir telefon üzerinde çok fazla değişikliğe gitmedi. Kasasını hemen hemen hiç değiştirmedi. Tabii ki önümüzdeki sene Apple'ın iPhone'da 10. yılını kutlayacağı sene. Bununla ilgili bazı söylentiler var. Apple'ın S modellerini direkt olarak pas geçip yeni bir iPhone serisi sunacağına dair önümüzdeki sene için sene boyunca konuşulan bazı dedikodular oldu. Yani seneye iPhone 8 gelebilir. Apple o yüzden böyle bir hareket yapmış olabilir. Ekranla ilgili şunu söyleyebilirim. Ekranda henüz bir değişiklik yok. Çözünürlük aynı. 2014 yılında çıkan telefonun kullandığı çözünürlüğü kullanıyor. Yani 720p bir çözünürlüğe sahip iPhone 7. Bunun haricinde tabii ki iyileştirmeler var. HD Retina ekran olarak Apple'ın adlandırdığı bu ekranda White Color Gamut teknolojisi kullanılıyor. Bununla beraber renkler artık çok daha doğal, çok daha canlı. Bunu fark edebiliyorsunuz. Ayrıca yazılar çok daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir iPhone 6S ve 6 ile yan yana koyduğumuz zaman ekrandaki farklılığı hemen algılayabiliyorsunuz. Ama tabii Quad HD ile yan yana koyduğumuz zaman maalesef ki iPhone 7'nin ekranı oldukça sönük kalıyor. Bunu da hemen belirteyim. İkinci olarak telefonun işlemcisi son derece başarılı. A10 Fusion işlemci bütün uygulamalarda, bütün oyunlarda muhteşem bir akıcılık sağlıyor. Özellikle multitasking geçişlerinde telefonu seri kullanan insanlar için gerçekten birebir bugüne kadar kullandığım en hızlı iPhone telefonu diyebilirim bunun için. Gerçekten çok başarılı çalışıyor. Fusion işlemci ile ilgili ayrıntılı testlerimiz tabii ki sonra gelecek. Zaten benchmarklarda da şu ana kadar açıklanan bütün rakamlarda iPhone 7 açık ara önde. Kamerası ile ilgili bir takım şeyler söyleyebilirim. Kamera bölümünde evet iyileştirmeler var. iPhone 7 tarafında da var. Asıl büyük iyileştirmeler Plus'ta yapıldı ama iPhone 7'de diyafram aralığı arttırıldı. 2.2'den 1.8'e çekildi. Bu sayede artık mercek daha fazla ışık alıyor. Bu da ne demek? Gece çekimlerinde düşük ışıklı ortamlarda daha net resimler çekebiliyorsunuz. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Evet bu doğru. Geceliğin iPhone'un performansı gerçekten artmış. Ancak resimlerde birazcık da kumlanma oluyor. Bir S7 ile yan yana koyduğunuz zaman S7'nin detayları çok daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun haricinde Optical Image Stabilization artık iPhone'da var. Bu da daha az sarsıntılı videolar çekmenize yarayan bir teknoloji olacak. Kamera genel anlamıyla beğendim diyebilirim. Ancak beğenmediğim bir nokta var. Hala maalesef dar açıyla resim çekiyor. Yani siz bir selfie çekmek istediğiniz zaman iki kişiyi bir kareye zor sığdırıyorsunuz. iPhone hala geniş açılı lenslerini iPhone 7'de kullanmadı. Bu büyük bir eksiklik. Çok dar bir alanı çekmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da sizin bazen çok daha geriye doğru açılmanıza sebep olabiliyor. Evet, iPhone 7'de hepimizin bildiği gibi kulaklık girişi kaldırıldı. Bu bazılarına çok sinir bozucu gelebilir. Benim için çok önemli bir durum değil. Çünkü ben kablosuz kulaklıkları her zaman tercih eden bir insanım. Ama artık insanlar aynı anda hem kulaklıkla müzik dinleyip aynı anda telefonları maalesef ki şarj edemeyecekler. Kutunun içerisinden bir aparat geliyor. Bu aparatla beraber eski kulaklıklarınızı da kullanabileceksiniz. Bundan sonra bunun gerçekten bir trend olup olmayacağını, diğer üreticilerin de Apple'ı takip edip etmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Ama tabii ki artık piyasada Lightning ucuna sahip olan kulaklıkları da sıklıkla görmemiz mümkün olacak. Bunlar haricinde ise tabii ki ivme artık kablosuz kulaklıklara doğru gidiyor. iPhone artık stereo ses veriyor. Bu da önemli bir konu. Sesleri farklı yönlere doğru verebilme kapasitesine sahip. Çok kuvvetli bir ses olduğunu tabii ki iddia edemem. Daha başarılı Android telefonlar var. Ancak yine de eski oranla iPhone kullanıcılarını tatmin edecek bir ses düzeyinde iPhone 7'nin hoparlörleri. Bence şu ana kadar yapılan en başarılı bulduğum yeniliklerden biri iOS 10 aslında. iOS'un son sürümü gerçekten çok güzel çalışıyor, çok başarılı çalışıyor. Özellikle bildirim çubuğunu aşağı indirdiğimizdeki kutuların değişen dizaynı, ki bunları daha önce jailbreak toplumundan da hatırlıyoruz aslında. Orada da benzer yönde değişiklikler vardı. Widgetlarla beraber aradığım birçok şeye ulaşabiliyorum. Uygulama geliştiricilerinde yoğun bir destek vermesiyle iPhone'daki widgetlar artık çok daha kullanılabilir hale gelmiş. Home tuşu da iPhone 7'de getirilen yeniliklerden biri. Bu tuşun arkasında artık bir titreşim motoru var. Bu titreşim motoru bütün telefona hakim bir konumda çalışıyor. Siz bildirim çubuğunu aşağı indirdiğinizde veya 3D Touch menülerine girdiğiniz zaman da bu titreşim motorundan geri dönüş alıyorsunuz. Burada tuş dokunmatik dedik ama hala bir basma hissiyatı var. Aslında bu bir sanal basma. Siz tuşa dokunduğunuz zaman da arka taraftaki titreşim motoru devreye giriyor ve çıkardığı titreşim ile beraber siz sanki tuşa basıyormuş gibi bir hissiyata kapılıyorsunuz. Bunun derecesini de ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar içerisine bunu koymuşlar. Zaten telefonu kapattığınız andan itibaren de bu tuşun basmalı değil dokunmatik bir tuş olduğunu titreşim motorunun devreden çıkmasıyla algılayabiliyorsunuz. Apple muhtemelen önümüzdeki dönemlerde Home tuşuna çeşitli işlevler atayabilir. Android'deki kaydırma hareketlerini Home tuşu üzerine getirebilir. Belki bir geri tuşunu yine Home tuşu üzerinden kontrol edebilirsiniz. Zaten Apple yapmasa bile jailbreak tarafında Home tuşu ile ilgili birçok tweak çıkacaktır. Bu tuşa ilk başta biraz alışma devresi geçirebiliyorsunuz. Ben ilk başlarda sürekli olarak Siri'yi açıyordum. Siri'yi aktif hale getiriyordum. Fakat daha sonradan alıştım ve zaman geçtikçe de daha çok hoşuma gitmeye başladı. Bu yeni özellikle beraber zaten Apple'da daha önceki modellerinde yaşadığı Home tuşunun bozulması olayının da biraz önüne geçmiş gibi. Son olarak bu telefonu kimlere önerirsiniz diye bir soru sorarsanız daha bir haftalık bir izlenimle şunu söyleyebilirim. iPhone 6 ve öncesi telefon sahipleri için bu telefona geçiş yani iPhone 7'ye geçiş çok keskin olacaktır. Bekledikleri, aradıkları performansı bu telefonda bulabilirler. Artı olarak 3D Touch gibi birçok yenilikçi teknolojiyle de karşılaşabileceklerdir. Ama iPhone 6S sahipleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Açıkçası bu telefonun iPhone 6S ile aralarında çok büyük bir farkı olduğunu söyleyemem. Daha ziyade iPhone 6S'in upgrade edilmiş bir hali gibi iPhone 7. Bu açıdan iPhone 6S sahipleri bu telefonu alma konusunda biraz düşünebilirler. Ben Berkan Sezer. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.